Budala, Dostoyevski.
Ayrım 56.
Sanırım uzaktan atışta böyledir. Siz piştov atmasını bilir misiniz? Hiç atmadım. Doldurmasını? Bilmem, nasıl yapıldığını bilirim de kendim yapmadım. Öyleyse bilmezsiniz, deneyim gerekir. Şimdi beni dinleyin de öğrenin. Önce iyi bir piştov baratı alacaksınız. Sakın yaş olanı almayın. Çok kuru olmalıymış. İncesi varmış, ondan istersiniz. Tabii topta kullanılandan değil. Piştovunuz var mı? Hayır, gerek de yok. Frans birdenbire güldü. Aa, bu saçma işte. Mutlaka bir tane iyi bir Fransız ya da İngiliz piştovu almalısınız. Bunlar en iyisiymiş derler. Sonra içine bir iki yüksük dolusu barut dökersiniz. Daha çok olsa daha da iyi. Üstten bir keçe parçasıyla sıkıştırırsınız. Nedense ille keçe olmalıymış. Bir yerden, bir minderden filan kesersiniz. Bazen kapıların üstüne de keçe çakıyorlar. Keçeyi soktuktan sonra kurşunu koyarsınız. Duydunuz mu? Önce barut, sonra kurşun, yoksa ateşlenmez. Neden güldünüz? Her gün birkaç yere piştov atmanızı, nişan almayı %100 öğrenmenizi istiyorum. Yapar mısınız? Prens gülüyordu. Aglaya öfkeyle ayağını yere vurdu. Konuşma sırasında ciddi tavrı prensi şaşırtmıştı. O da herhalde piştovun nasıl doldurulduğundan daha önemli bir şey öğrenmek, bir şey sormak gerektiğini düşünüyor olmalıydı. Ama bütün bunların Aglaya'nın karşısında onun gözleri önünde olmasına şaşırmıştı. Kız ne söylerse söylesin aklına girmiyordu. Bir aralık Taraça'ya Ivan Fedorovic indi. Kaşları çatıktı, düşünceliydi. Bir şeye karar vermiş gibiydi. Prensin oturduğu yerden kıpırdamayı aklından geçirmediğini gördüğü halde, "Aa, sen misin Lev Nikolayeviç? Nereye böyle?" dedi. "Hadi gel, sana anlatacaklarım var." Aglaya, "Hoşça kalın." diyerek prense elini uzattı. Taraça oldukça kararmıştı. Prens onun yüzünü pek seçemiyordu. Bir dakika sonra generalle birlikte köşkten çıkarken prens birden kızardı. Sağ avucunu sımsıkı yumdu. Ivan Fedorovic'in yolu da prensin yoluyla aynıydı. Vakit geç olduğu halde Ivan Fedorovic birisiyle konuşmak üzere bir yere gitmek için acele ediyordu. Ama birden telaşla, oldukça tutarsız ve sık sık Lizaveta Prokofievna'nın adını anarak prensle konuşmaya başladı. Prens o ara biraz dikkatini toplayabilseydi, Ivan Fedorovic'in onun ağzından bir şey almaya çalıştığını, daha doğrusu açıktan açığa bir şey sormak istediğini ama can alıcı noktaya bir türlü gelemediğini sezebilirdi. Prens öylesine dalgındı ki, generalin söylediklerini anlamamıştı. General heyecanlı bir soruyla karşısına dikili verince, bu durumu açıklamak zorunda kaldı. General omuzlarını kaldırarak yeniden konuşmaya başladı. Hepiniz tuhaflaştınız doğrusu. Sana Lizaveta Prokofievna'nın düşüncelerini, telaşlı tavrını anlamadığını söylüyordum. Sinir bunalımları geçiriyor, ağlıyor. Bizi rezil kepaze ettiler diyor. Ama kim, nasıl, kiminle, ne zaman, neden? İtiraf ederim suçluyum. Bunu açıkça söylüyorum. Hem de çok suçum var. Ama bozguncu kadının rahatsızlık veren tavır ve davranışlarını, sarkıntılıklarını polis yardımıyla da önleyebiliriz. Bugün bazı kimselerle görüşüp durumu anlatmak istiyordum. Her şey yavaş yavaş, tatlılıkla, güzellikle, ahbapça çözümlenebilir. Bu gidişle bütün bu anlaşılmaz işlerden sonra gelecekte de bir yığın karışıklık çıkabileceğini kabul etmeliyiz. Bir takım dolaplar dönüyor ama iç yüzünü ne burada ne orada açıklayabilen kimse var. Ben duymadım, sen duymadın, öbürünün hiç haberi yok. O halde kim biliyor bu işi, sorarım sana. Nasıl açıklayacağız? Zaten iş yarı yarıya da hayalden başka bir şey değil. Hani ay ışığı ya da buna benzer bir şeyler gibi. Prens deminki olayı acı duyarak hatırladı. O kadın deli diye mırıldandı. Al benden de o kadar. Ben de böyle düşünüyordum. Ama şimdi böyle düşünmüyorum. Onun deli olduğuna inanmıyorum. Şirret olması da şirret ama ince bir kadın. Asla da deli değil. Kapiton Alekseyeviç'e, dipnot, kapiton, yüzbaşı, bugünkü saldırışı bunu açıkça gösteriyor. Düzenlediği bir oyundan başka bir şey değil. Hem de kötü bir amaçla hazırlanmış bir oyun. Kimmiş bu Kapiton Alekseyeviç? Aman Lev Nikolayeviç, sen bugün hiç dinlemiyorsun beni. Söze Kapiton Alekseyeviç'le başlamamış mıydım? Şaşkınlıktan hala elim ayağım titriyor. Şehirden gelirken de o yüzden bu kadar geç kaldım. Kapiton Alekseyeviç Radomski, Yevgeni Pavlovich'in amcası. Bugün şafakta, saat 7'de vurdu kendini. Hatırlı bir ihtiyardı, 70 yaşında, yurtsever. Tam karının söylediği gibi, devlet parası, yüklü bir para. O nereden öğrenmiş? Nereden mi öğrenmiş? O buraya gelir gelmez yanında bir kurmaylar karargahı kuruldu. Yanına sokulanlar, onunla tanışmak şerefi peşinde koşanlar arasında kimler yoktu bir bilsen. Bütün bunları peşindeki o adamlardan öğrendiğine hiç kuşku yok. Zaten olayı şimdi bütün Petersburg, burada da Pavlovsk'un yarısı, belki de bütün Pavlovsk biliyor. Yalnız bana anlattıklarına bakılırsa üniforma konusunda taşı gediğine koyuşu pek hoştu. Hani Yevgeni Pavlovich'in tam zamanında istifa ettiğine değinmesi. Hayır, bu bir delinin işi değil. Yevgeni Pavlovich'in bu felaketi daha önceden, tarihiyle, saatiyle bildiğine inanamam. Ama bir ön sözü olabilirdi. Oysa ben, Prens Seçe'de dahil hepimiz, amcasının ona bir miras bırakacağını düşünüyorduk. Tam bir facia. Yalnız Yevgeni Pavlovich'i herhangi bir biçimde suçlamıyorum. Ama işin içinde bir pislik var. Prens Seçe şaşkına döndü. Pek tuhaf oldu bu iş. Yevgeni Pavlovich'in durumunda kuşku yaratan bir şey mi var? Asla. Son derece kibar bir tavrı var. Ben de hiç dokundurtmadım zaten. Sanırım kendi servetine bir şey olmamış. Lizaveta Prokofievna bu konuda bir şey duymak istemiyor. En önemlisi de bütün bu aile felaketlerini, daha doğrusu aile sıkıntılarını tam olarak tanıma olanağı bulamıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse sen aile dostumuzsun Lev Nikolayevich. Anlaşıldığına göre, hoş belki bu da kesin değil ya, Yevgeni Pavlovich bir ay kadar önce Agraya ile konuşmuş. Evlenmek istediğini söylemiş. Sözde ondan olumsuz bir yanıt almış. Düşün şu işi bir. Olamaz bu, diye bağırdı prens. General silkindi, şaşkınlıkla olduğu yerde durakladı. Senin de mi bir bildiğin var yoksa? Gördün mü azizim, belki ben gereksiz yere senin yanında boşboğazlık ettim. Ama bunu senin şöyle bir adam olduğun için. Belki sen de olağanüstü bir şeyler biliyorsundur, öyle mi? Yok, bir şey bilmiyorum. Yevgeni Pavlovich hakkında ben de bilmiyorum. Birader beni resmen diri diri gömmek istiyorlar. Bunun acılığını, buna dayanamayacağımı da anlamak istemiyorlar. Az önce olanları görsen tüylerin ürperirdi. Seni öz oğlum gibi saydığım için söylüyorum bunları. Aglaya'nın annesiyle sanki alay etmesi de çok üzücü. Yevgeni Pavlovich'in evlenme önerisini bir ay önce reddettiğini, aralarında çok ciddi bir konuşma geçtiğini ablaları bir olasılık olarak söylediler. Ama öyle dik başlı, öyle garip bir yaratık ki, kalbi de zekası da pırlanta gibi. Bir yandan da alabildiğine şımarıklık, bir sürü alay, bir sürü tuhaflık, şeytansı bir karakter. Az önce de annesiyle, ahbaplarıyla, Prens Seçe ile hem de yüzlerine karşı alay etti. Kendimi saymıyorum. Benimle alay etmediği zaman yok gibi zaten. Ama onu nasıl seviyorum bilsen. Benimle alay etmesini bile seviyorum. Şeytan kız da sanırım bu yüzden beni ötekilerden çok sever. Seni de şöyle ya da böyle alaya aldığına bahsederim. Yukarıda kopan az önceki fırtınadan sonra konuşuyordunuz. Bir şey olmamış gibi yanında oturuyordu. Prens fena halde kızardı. Sağ avucunu sıktı, ses çıkarmadı. General birdenbire, içten bir coşkuyla, ''Azizim Lev Nikolayevich'' dedi. ''Ben de Elizaveta Prokofievna'da, neden bilmem, senin hakkında da benim hakkımda da yeniden atıp tutmaya başladı. İkimiz de seni severiz, sana saygı duyarız. Her şeye, bütün dış görünüşe karşın. Ama bu soğukkanlı cinin, bütün sorunlarımızı, hele benimkileri, annesinin önünde küçümsemeyle karşılaması... Ama ben de aksilik ettim. Aile reisiyim diye öfkemi göstermek istedim. Aksilik bu. Evet, bu soğukkanlı cinin durup dururken şöyle bir gülümsemesi. Sonra da bu delinin dedi. Böyle dedi. Tuhafıma giden ikinizin de aynı sözcüğü kullanmanız. Bu delinin ne pahasına olursa olsun beni Prens Lev Nikolayevich ile evlendirmeyi aklına koyduğunun, bunun içinde Yevgeni Pavlovich'i evinizden uzaklaştırmak istediğinin hala farkında değil misiniz demesinin, bizim için ne kadar can sıkıcı bir şey olduğunu tahmin edersiniz aziz dostum. Bu kadar dedi, başka da bir şey demedi. Hepimizin ağzı açık kaldı. Gülerek kapıyı vurdu, çıktı. Sonra onunla senin aranda geçen olayı da anlattılar. Ve beni dinle aziz prens. Sen alıngan adam değilsin, çok olgunsun. Darılma ama, inan seninle de alay ediyor. Çocuk gibi gülüyor. Bunun için gücenme ona, bunu kabul et. Aklına kötü bir şey gelmesin. Seninle de, hepimizle de can sıkıntısından eğlenip duruyor. Eh, hoşça kal. Sana karşı olan duygularımızı biliyorsun. Bunlar hiçbir zaman değişmeyecek. Yolun bu yana, hoşça kal. Ben de pek, hani nasıl derler, kendimde değilim. Yazlığa geldik sözde. Prens dört yol ağzında kalınca çevresine bakındı. Hızla sokağın karşı yanına geçti. Köşklerden birinin ışıklı penceresine yaklaştı ve Ivan Fedorovich'le konuştukları sürece sağ elinde sımsıkı tuttuğu ufak kağıt parçasını açtı. Zayıf ışıkta şunları okudu. Yarın saat 7'de parkta olacağım. Yeşil boyalı sırada sizi bekleyeceğim. Çok önemli. Doğrudan doğruya size ait bir iş için sizinle görüşmek istiyorum. Ek, umarım bu mektubu kimseye göstermezsiniz. Böyle bir uyarıda bulunduğum için utanmakla birlikte sizi buna layık görerek ve gülünç karakterinizden ötürü yüzüm kızararak yazdım. Ek, yeşil boyalı sıra size gösterdiğim sıradır. Ayıp ama bunu da eklemek zorunda kaldım. Mektup acele yazılmış, rastgele katlanmıştı. Aglaya'nın bunu taraçaya gelirken yazdığı anlaşılıyordu. Prens korkuya benzer bir heyecanla kağıdı yeniden avucunda toparladı. Korkak bir hırsız gibi çabucak pencereden, ışıktan geriye kaçtı. Ama tam o sırada gerisinde omuz başında duran birisine hızla çarptı. Sizi izliyordum prens. Siz miydiniz Keller? Diye şaşkınlıkla bağırdı Mişkin. Sizi arıyordum prens. Yapan Çinlerin köşkünün orada bekledim. İçeriye girmedim tabii. Generalle yürürken arkanızdan geldim. Emrinizdeyim prens. Keller'den yararlanabilirsiniz. Her türlü yardıma hazırım. Gerekirse ölmeye bile. Neden ama? Herhalde bir davet alacaksınız. O genç subayı uzaktan da olsa iyi tanırım. Hakareti hazmedecek adam değildir. Gerçi haklı olarak bizim gibilerini, yani beni ve Rogojin'i adam yerine koymayabilir. Böylece karşılık verebileceği bir siz kalıyorsunuz. Kabak sizin başınıza patlıyor. Duydum zaten, hakkınızda bilgi topluyormuş. Herhalde yarın bir arkadaşı size gelecek. Belki şimdi de bekliyordur. Tanık olarak beni lütfen kabul ederseniz, sizin için kırmızı şapka giymeye, dipnot, ceza yemeye hazırım. Sizi bunun için aradım prens. Prensin birdenbire kahkahalarla gülmesi, Keller'i son derece şaşırttı. Gülmekten katılıyordu. Son derece tedirgin haldeyken, tanıklık önerisiyle biraz rahatlayan Keller, prensin neşeli gülüşünden alınır gibi oldu. Onu ellerinden yakaladınız ya prens, soylu bir insan bunu kolay kolay hazmedemez. Ama o da beni göğsümden itti, diye gülerek bağırdı prens. Buna göre dövüşmemiz için bir neden yok. Ondan özür dilerim, olur biter. Ama ille de dövüşmemiz gerekiyorsa dövüşürüz. Çeksin silahını, bunu isterim. Ben silah doldurmasını az önce öğrendim zaten. Biliyor musunuz, bana az önce nasıl silah doldurulduğunu öğrettiler. Siz silah doldurmasını bilir misiniz Keller? Önce piştoğu barutu almak gerekiyor, yaş olmayanından. Hem de topta kullandıkları gibi irisinden değil. İçine önce barut, sonra kapılardan filan çıkarılmış bir keçe parçası konulacak. Sonra da kurşun. Kurşunu baruttan önce değil, baruttan sonra koyacaksınız. Yoksa ateşlenmez. Duydunuz mu Keller? Ateşlenmez çünkü... ne güzel bir neden değil mi dostum Keller? Ah Keller, biliyor musunuz? Ben şimdi sizi kucaklayıp öpebilirim. O subayın önüne nasıl dikiliverdiniz? Bir gün ama çok geçmeden bana şampanya içmeye gelin. Hepimiz sarhoş olana kadar içelim. Benim Lebedev'in mahzeninde 12 şişe şampanyam olduğundan haberiniz var mı? Lebedev bunları bana bir düşeş olarak 2 gün önce taşınmamızın ertesi günü sattı. Hepsini aldım. Bütün grubu toplarım. Siz bu gece uyuyacak mısınız? Her geceki gibi prens. O halde size güzel düşler. Prens karşıya geçti. Biraz şaşırarak düşünceye dalan Keller'i öylece bırakıp parkta kayboldu. Keller şimdiye kadar prensi hiç böyle görmemişti. Böyle olabileceğini aklından da geçirmezdi. Bunalım olmalı. Sinirli adam. Olayın etkisi. Ama tabansızlık etmeyeceği kuşkusuz. Böylelerinin gözü karadır diye düşündü. Şampanya da varmış. Yabana atılacak davet değil. Hem de 12 şişe. Tam bir düzine. Enfes. Bahse girerim Lebedev bu şampanyaları birisinden rehin almıştır. Oldukça sevimli adam şu prens. Doğrusu bayılırım böylelerine. Kaybedecek zaman yok. Madem ki işin ucunda şampanya var, demir tavında gerek. Prensin bir bunalım geçirdiği doğruydu. Uzun zaman karanlık parkta dolaştı. Sonunda aynı yol üzerinde gidip gelirken kendine geldi. Sıradan o yaşlı, heybetli ağaca kadar, sonra da geriye doğru topu topu 100 adımlık yolda belki 30-40 kere gidip geldiğini hatırladı. Bu bir saatlik zaman içinde neler düşündüğünü istese de hatırlayamazdı. Ama bunlardan biri kafasına takılıverdi. Gülecek bir şey olmadığı halde birdenbire kahkahayı bastı. Aklına düello olayını Keller'den başkasının da düşünmesi gelmişti. Buna göre Piştov doldurma öyküsü bir rastlantı olmayabilirdi. Aa, prens ansızın aklına gelen başka bir düşüncenin etkisiyle olduğu yerde kalıverdi. Saraçaya indiğinde benim köşede oturduğumu görünce çok şaşırdı. Sonra da güldü. Çay lafını açtı. Oysa o zaman kağıt elindeymiş. Demek benim taraçada oturduğumu %100 biliyordu. Öyleyse niye bu kadar şaşırdı? Prens mektubu cebinden çıkarıp öptü. Ama hemen durdu, düşünmeye başladı. Bir dakika sonra hüzünle, "Tuhaf, çok tuhaf," dedi.
Ayrım sonu.